Ayrım 36.
Fakir Baykurt, köylülerin yaratıcı gücünü gösterebilmek için kavganın doğa ile insan arasında olmasına özellikle önem vermiş. Köylülerin kara toprağın rengini değiştirmek için giriştikleri mücadelede bir sınırlayıcı güçle karşılaşmamalarını istemiş. Alevi köyünü seçmesi sanırım bundan. Köyde cami de yok, imam da. Dahası var, ağa da yok. Egemen güçlerin temsilcisi, çıkar koruyucusu bir muhtar da yok. Muhtar Battal, köylülerin ortak çıkarları için köylülerle birlikte çalışan herhangi bir köylü. Tozak köyü imamsız, ağasız, muhtarsız bir köy. Köylülerin üzerindeki bütün baskıların ortadan kalktığı bir köy. Elbette genel köy gerçekliğine aykırı bir köy, Tozak köyü. Tipik olmayan bir köy. Ama Baykurt anlatmak istediklerini ancak böyle bir sosyal çerçeve içinde anlatabilirdi. Köylülerin doğa ile savaşlarını okurken insan kendini başka bir düzende sanıyor. Sanki insanın yaratıcılığını önleyen üretim ilişkileri değiştirilmiş, insanın insanı sömürmesi sona ermiş, sosyalist bir toplumu kurma çabaları başlamış ve sınırlamalardan kurtulan emek gücü en güzel eserlerini vermenin şevki içinde. İster kendi payınıza gidin, ister benim paya gidin. Rıza'nın, Battal'ın paya gidin. Serbest, kardeş malıdır. İstediğinizden koparın. Hepsi kendi emeklerinizdir. Yiyin, istediğinizden koparın. Hepsi kendi emeklerinizdir. Yiyin, helal olsun. Sayfa 168. Diyen Kır Abbas'ı dinlerken hep Nazım Hikmet'in dizelerini, Şeyh Bedrettin'den beri süregelen büyük özlemi hatırladım. Hep bir ağızdan türkü söyleyip, hep beraber sulardan çekmek ağı. Demiri oya gibi işleyip hep beraber, hep beraber sürebilmek toprağı. Ballı incirleri hep beraber yiyebilmek. Yarın yanağından gayrı her şeyde, her yerde hep beraber diyebilmek. Kır Abbas'ın kurt geldi diye haykırarak çağırdığı köylülerine olgunlaşan karpuzları, kavunları ikram edişi. Çıt çıkarmadan vakitsiz ölmüş birini gömer gibi sessiz duran, doğaya karşı kazandıkları zafer karşısında sevinçten gözleri yaşlı köylüler. Eğitmen Rıza'nın kalkıp usulca Kır Abbas'ın elini öpüşü. Kır Abbas'ın sözleri: "Şimdi koyu koyu düşünmeyi, sulu sulu ağlamayı bırakın da beni de ağlatmayın karının kızının içinde. Dalın şu bostana." Sayfa 166. Kavunu en son tadan Kır Abbas'tır. Kaplumbağaların unutulmaz yaşlı köylüsü Kır Abbas. O sayfaları okurken siz de köylüler gibi sessizleşirsiniz. İçinize bir acı duygunun süzülüp aktığını duyarsınız. Muhtar Battal gibi sizin de gözleriniz yaşarır. Romanın en etkili bölümü o bölümdür bence. 399 sayfalık romanın 242. sayfasında Tozak Köyü'ne bir cip, yani devlet bürokrasisi gelir. Bu cipin kokusu 288. sayfada çıkar. Doğal mücadeleyi kazanan köylüler toplumsal mücadeleyi yürütemezler. Yeşeren bozkır hayvanlara yem olur. Battalın düşleri gerçekleşemez. Yoğurtla pekmezi karıştırıp, yani ki karga beyni yapıp ne güzel olur emme, biliyor musunuz? Teze üzümü varıp asmasından koparmak, koparıp yemek dünya değmez mi emme komşular? Üzümler alaca düştüğü vakit salkımları okşayıp yemek, kendi öz bağlarınızdan kandığınız kadar şarap yapıp içebilmeniz için canı gönülden. Sayfa 72. Fakir Baykurt romanlarında doğadan alınma alegoriler, semboller kullanmaktan hoşlanan bir yazar. Bu romanında da kaplumbağalarla köylüler arasında bir benzerlik kuruyor. Ayrıca benzetmelerinde bile sık sık kaplumbağaları kullanıyor. Elin üstü kaplumbağa sırtı gibi yuvarlaktı. Sayfa 312. Bu kaplumbağa gözlü kır domuz. Sayfa 333. Adamın kaplumbağa elleri omuzlarında gezeler. Sayfa 339. Ne var ki Türk köylüsü ile kaplumbağalar arasında benzerlik kurmak romanın bildirisine aykırı düşüyor. Kır Abbas içindeki şeytana uyup önüne çıkan kaplumbağanın teknesini çevirince kaplumbağanın içinde ne kadar su, kan, ilik varsa uçar gider. Tekneli dayı ölür ya da yeşilliği görünce bu yeşilliğe doluşurlar. Tatlı tatlı taklaşırlar. Toprağı eşip yumurtlarlar. Bağlık yok edilince de göçer giderler. Budur kaplumbağa yaşamı. Oysa Baykurt romanında köylülerin bozkırı yeşerten gücünü göstermek ister. Ağasız, imamsız, muhtarsız köylünün nelere kadir olduğunu göstermek ister. Peki kaplumbağalara benzemiyor mu köylüler? Bürokrasinin bir fiskesiyle köylülerin bütün yarattıkları yok olup gitmiyor mu? Diyecekler çıkabilir. Yüzeydeki bir benzerlik okurları şaşırtabilir. Ama insana ve topluma belirli bir görüş açısından bakan bir romancıyı şaşırtmamalı. Köylüleri kaplumbağalara benzetmek, toplumsal gelişmeye statik bir açıdan bakmak demektir. Derinden derine toplumlarda sürüp giden gelişmeyi görmemek demektir. Kendi yolunda giden bir kaplumbağanın dışarıdan bir müdahale sonucu ölmesiyle yeşeren bozkırın, devlet bürokrasisinin müdahalesi üzerine mahvolması arasında ilişki kurmak, mekanik bir determinizme giderek kaderciliğe kaymak demektir. Ağsız, imamsız, muhtarsız bir köyü bilinçli olarak seçmeyen bir yazar böyle yanılgılara düşebilir. Ama bu seçmeyi bilinçli olarak yaptığına inandığım Fakir Baykurt, romanının bildirisine tamamıyla aykırı düşen bu durumları nasıl görmez anlamak zor. Burada John Cruikshank'in vebayı incelerken kamusa yönelttiği bir eleştiriyi anmak istiyorum. Öte yandan veba sembolünü kullanmakla kamu savaşı ve yarattığı kötülükleri deprem ya da sel gibi doğal afetlerle aynı düzeye getirmektedir. Oysa bunlar insan sorumluluğunun dışında kalan olaylardır. Kamu savaşı veba ile kötülüğü hastalıkla bir tutuyor ve sonra da bunlara insancı ilaçlar arıyor. Ben kendi hesabıma kamusun veba sembolünün işgal düzeyinde yetersiz olduğu kanısından vazgeçemiyorum. Veba işgal bakımından birçok durum benzerlikleri gösterir. Ama durumun insan yönünü ve moral kararsızlığını anlatma bakımından güçsüzdür. Albert Camus ve Başkaldırma Edebiyatı, sayfa 232-233. Fakir Baykurt romanın başlarında eğitmen Rıza'ya Rauf Hoca'nın sözlerini söyletirken, her köye bir eğitmen ya da öğretmen yollayabildik mi, Türk'ün düşmanları çatır çatır çatlayacaktır fesatlıklarından. Hem de köylerimizin yüzüne kan, dizine can gelecektir o zaman. Ya da Kır Abbas'a, bebelerimizi büyük okullara salıp okutabilsek, onları yoksullara yarar birer adam edebilsek, kısa aklımla kurtuluş diye ben ona derim. Sayfa 81. Dedirtirken, romanın sonlarına doğru Hamdi Bey'in ağzından bunları düzeltiyor. Halk yapacak, halkın kendi yapacak. Sayfa 360. Ne var ki bir yandan da Kır Abbas'ın ağzından. Sayfa 80, 224, 267. Öğretmen Atatürkçülüğü denebilecek bir görüşü sürdürüyor. Bu arada Kır Abbas'ın biçimsel demokrasiyi eleştirisi tek kelimeyle enfestir. Sayfa 263. Köylülerin ifade verirlerken, toprağın maliki, toprağın maliki köylü yahu, kazan bakan, çapalayan kim ise o, sayfa 349. Demeleri anlatılan şartlar içinde biraz havada kalıyor, gerçek bir temele oturmuyor. Fakir Baykurt bile bile tipik olmayan bir köy seçmiş demiştim. Ama bu köy bizim ülkemizde, yani emeğin yaratıcı gücünü köstekleyen, ilişkilerin hüküm sürdüğü bir ülkede. Böyle olunca Kır Abbas'ın sözünü ettiği kardeşçe bir emek düzeninin bir yerde gelip bir şeylere toslaması kaçınılmaz bir şey. Ve tozak köylüleri, kadastrocu, mal müdürü, tahriratçı biçimine bürünen bürokrasiye toslarlar sonunda. Devlet gibi soyut bir güce çarpmaları köylüleri büsbütün şaşırtır. Hamdi Bey'in, siz buna kendiniz bir çare bulun, devletin sizi onduracağı yok, siz devleti ondurun, onarın. Sayfa 363. Sözlerini anlayamazlar. Devleti ondurmak, onarmak sözleri de ilginç ama burada bunun tartışmasına girmek istemiyorum. Köylülerin devlet karşısında düşünceleri şudur. Devletle güreş tutulur muydu? Devletin sırtı yere gelir miydi? Başbakana dilekçe yazarlar, döner dolaşır kel sırrıya. Ondan da mal müdürüne gelir. Ne yapsın köylü? Kendi yetiştirdikleri üzümü çalarlar. Hiç insan kendi malının hırsızı olur mu? Biz olduk. Sayfa 382. Sonra da Kır Abbas hayvanları bağlara sürdürür. Her yaprağı dağlar kadar emekle, dağlar kadar sabırla yeşeren asmalar göz açıp yumana kadar gidiyordu. Kara bir yangın gelmişti Purluğa. Üstündeki yeşili silip süpürüyordu. Sayfa 386. Köylülerin devlete tek kafa tutuş biçimi budur. Umutsuz bir kafa tutuş. Umut. Fakir Baykurt romanın sonunda Kır Abbas'a "Ben de Irza'nın okula gireyim. En arka sıraya oturup bebeleri seyredeyim." Sayfa 399. Dedirtir. Umut okuyan bebelerde, eğitimde. Böyle bitiyor roman. Fakir Baykurt Tozak köylülerinin yaşayışlarını bir bütün olarak veriyor. Üretim çalışmalarıyla, eğitim işleriyle, ev işleriyle, töreleriyle, cinsel ilişkileriyle. Cinsel ilişkileri soyutlayıp bir başına ele almadığı için bir abartmaya rastlamıyorsunuz. Tabii hayatın tabii bir ilişkisi, o kadar. İyi gözlemlenmiş töreler. Saç töreni, sayfa 216-221. Koç katımı, sayfa 225-231. Romana ayrı bir renk veriyor. Alevi-Sünni sözleri de geçer sık sık. Alevilere göre Sünniler sanki yabancı bir ulus. Sünni ile yabancı aşağı yukarı aynı anlamda onlar için. Fakir Baykurt belirli şeyleri göstermek için yazdığı kaplumbağalarda bu tür romanlarda sık sık düşülen kaba bir şematizme düşmemek için özel bir çaba gösteriyor. Kişilerine psikolojik bir yoğunluk, bir inandırıcılık kazandırmak için bütün ustalığını ortaya koyuyor. Böylece Kır Abbas, Eğitmen Rıza, Müfettiş Hamdi Bey, sadece belirli görüşleri dile getiren birer tip olmaktan çıkıp yaşayan kişiler oluyor. Fakir Baykurt bu özenini kimi zaman gerekli olmayan durumlarda bile sürdürüyor. Mesela tahriratçı Sırrı Bey'in evdeki yaşayışını, karısı ve kızlarıyla ilişkilerini anlatırken. Fakir Baykurt kişilerinin yalnız yaşamalarını değil, konuşmalarını da dikkatle gözlemlemiş. Romandaki konuşma dili gerçekten çok canlı, çok başarılı. Örnekse 237. sayfada Kır Abbas'ın bir biraz ağır tabii demesi var ki sadece bir konuşma olmaktan çıkıyor. Kır Abbas'ın psikolojisini de o nefis kasılmasını da veriyor. Cümle yapıları hep özel bir dikkati gösteriyor. Ama bu arada Emin Bey'e yahu dedirtmek, sayfa 252, elbette ancak dalgınlıkla açıklanabilir. Baykurt bürokrasinin acımasız bir eleştirisini yapıyor. Türkiye gibi bir tarım ülkesinde bozkırı yeşertmek çabasındaki köylülere tarım memurunun verdiği cevap. Siz benden yazılı bir kağıt, bir afiş, bir broşür, ne bileyim bir, yani mesela bir bilgi isteyin, vereyim. Ama çubuk, çubuk yok arkadaş. Sayfa 114. Bağ haline getirilen purluğun elden gidişi de bürokrasinin hem gücünü göstermek için hem de eleştirilmesi için kullanılır. Fakir Baykurt romanıyla bir savaşı sürdürüyor. Amaç köylünün uyanmasına, gücünün bilincine varmasına yardımcı olmak. Bu tür romanlar yalnız bizde değil, sosyalist toplumlarda bile zor ulaşır başarıya. Kaplumbağalar yüklendiği sosyal görevin üstesinden gelirken, kimi zaman gerekli biçim olgunluğuna varamıyor. Bir düğün gecesi. Sevgisizliklerin, yıkılışların, kuşkuların, kaçışların, kendinden hoşnutsuzlukların romanı. Bir düğün gecesi, toplumsal çözülüşün ağır bastığı bir dönemde, umarsız ve yalnız bireylerin, umarsız ve yalnız bireylere bel bağlamaya çabalamalarının romanı. Nicedir beklenen bir eleştirinin romanı. Yer yer Sartre'ın "Cehennem başkalarıdır" sözünü anımsatan bir roman. Ama bu kadar değil. Karanfilleri, gülleri, glayölleri aşarak Anadolu kulübüne girebilen sarı kır çiçeklerinin de romanı. Bireyci yazarlara göre insan yalnızdır. Oysa Adalet Ağaoğlu bir düğün gecesinde dürbünün tersinden gösterdiği Türkiye'yi anlatırken insanların haline gerçekçi bir açıdan bakıyor. Yalnızlık yaşadığımız toplumun nesnel koşulları içinde belirli somut bir durumdur, bir yazgı değildir. Ali Usta yalnız değildir ve insan değişebilir. Romanın başında intihar etmeyeceksek içelim bari diyen Tezel, romanın sonunda dayanmak zorundayım der. Adalet Ağaoğlu nicedir romanımızda görmeyi özlediğim bir şeyi büyük bir ustalıkla gerçekleştirmiş. Roman kişileri hem yaşayan kişiler hem toplumsal anlamı, toplumsal temsil niteliği olan kişiler. Tezel, Ömer, Tuncer, İlhan Dereli, Ayşen, Ali Usta. Özellikle genelin böylesine uyumlu bir bileşimini çok az romanımızda bulabiliriz. Ve özelle genelin bu uyumlu bileşimi gerçekleştirilemezse ortaya konan eser doğalcı bir betimleme olmaktan öteye geçemez. Gerçekçi roman olamaz. Romanın bir takım kişilerini Adalet Ağaoğlu'nun ilk romanından Ölmeye Yatmaktan tanıyoruz. Tezel, Ömer, Aysel. Devrimci gençlere yöneltilen eleştirinin başlangıcını da Sessizliğin İlk Sesi adlı hikaye kitabındaki Eskiden Bir Sabah'ta bulabiliriz. O hikayedeki tükürük ayrıntısı romanda da kullanılmış. Bir düğün gecesi, öyle sanıyorum, uzun süre üzerinde çalışılmış, bekletilmiş bir roman. Bu bekletme roman için çok hayırlı olmuş. İlk kez 12 Mart'ı tarihsel yerine oturtan bir roman okuyoruz. İşkence hikayelerinden kurtulmuş, devrim dalkavukluğundan kurtulmuş bir roman. Adalet Ağaoğlu duygusallıktan kurtularak bakabiliyor insan gerçekliğimize, toplum gerçekliğimize. Grimsky'nin gerçek her zaman devrimcidir sözünü temel ilke edindiği belli. Eskiden Bir Sabah adlı hikayesinin başına koymuştu bu sözü. Adalet Ağaoğlu ilk bakışta yadırgatıcı gelen bir yöntem uygulamış romanında. Kişilere, olaylara, topluma yöneltilen eleştirilerin büyük çoğunluğu nihilist, anarşist, her tür inançtan kirişi kırmış, Tezel'den geliyor. Hani bir duvara slogan yazmaya kalkışsa neredeyse tek yol alkol yazacağına bizi inandırdığı Tezel'den. Profesör Ömer'den ya da Ali Usta'dan değil. Tezel ne anlayışlı ne de dengeli olmak zorunda. Sayfa 5 diye düşünür Ömer. Tezelse benim anarşizmim de öyle yarım yırtık, öyle geri kalmış. Sayfa 29 diyor. Bunun için Lenin'in şu sözlerini anmasak da olur. Anarşizm umutsuzluğun sonucudur. Şaşkın aydının ya da baldırı çıplağın zihniyeti ama proleterin değil. Adalet Ağaoğlu öyle sanıyorum. 1972'nin düğün 26 Kasım 1972'de oluyor. Bozgun havasını vermek için bu yolu tutmuş. Çünkü Tezel'in eleştirileri uzun boylu bir zihinsel çaba gerektirmeyen eleştiriler. Günlük yaşamdan gelen, belirli insan ilişkilerinden gelen eleştiriler. Somut, bunun Adalet Ağaoğlu'na büyük bir kolaylık sağladığını söylemek gereksiz. Oysa Ömer'in bu eleştiriler için somuttan soyuta ulaşması gerek. 1972 yılı da bunun için henüz erken. Bu bir, ikincisi Ömer durmadan kendisiyle hesaplaşmakta. Bir yerde kendini ekonomiden, bilimden boşalttın. Sayfa 106. Bile diyor kendi kendine. Ali Usta ise ancak genel doğrular söyleyebilir. Söz gelimi öğrenci hareketleri için Tuncer'e dedikleri. Siz dersiz olmaz ama yalnız sizinle de hiçbir bok olmaz. 12 Mart. Çok roman yazıldı bu konuda. Daha da yazılacak. Şimdiye değin genellikle bir işkence ve kahramanlık edebiyatıydı 12 Mart. Adalet Ağaoğlu 12 Mart'a ilk kez değişik açıdan bakıyor. Bu bakış elbette öteki bakışın karşıtı bir bakış değil. Dostum Kenan Somer'in Ülke Dergisi'nin 7. sayısında yayımlanan Gene Leninist Diktatorya Sorunsalı üzerine başlıklı önemli incelemesinde sömürülenlerin devleti ile sömürücülerin devletinden söz ederken söylediklerini düşünüyorum. O zaman bu iki devlet arasındaki temelden farklılık fotoğrafın Arabı ile beyazı arasındaki ilişkiye benzetilemez miydi? Bilindiği gibi birinde ak olan öbüründe karadır. ama her ikisi de aynı suratın suretidir. Kenan Somer'in o çözümlemeyi sürdürürken kullandığı nitelik farkı sözcüklerini Adalet Ağaoğlu'nun romanı için kullanabilirim. Öteki romanlar 12 Mart'ın Arabını veriyor. Adalet Ağaoğlu'nun romanı ise Beyazını veriyor demek yanlış olur. Bir düğün gecesinde 12 Mart'ın suratı değişiyor. Fark bir nitelik farkı ve Adalet Ağaoğlu bunu büyük bir yüreklilikle yapıyor. Romandaki bölümler değişik kişilerin ağzından ya da gözünden veriliyor. Böyle olunca kişileri ancak o kişilerin konuşabileceği gibi konuşturmak önemli bir biçim sorunu oluyor. Adalet Ağaoğlu bunu büyük ölçüde başarıyla gerçekleştiriyor. Söz gelimi ressam Tezel'in Boğaz Köprüsü'nden geçerken, burada Boğaz'a Kız Kulesi önlerine salkım saçak düşen ışıklar bir yudumluk içkiye ne güzel meze olur sözü, ressamca bir söz, bir içkici sözü. Burada bir dikkatsizliğe değinmek istiyorum. Düğün 26 Kasım 1972'de. Oysa Boğaz Köprüsü daha sonra açılmıştı. Neyse, Stendhal'in Kızıl'la Kara'da sözünü ettiği ceza kanunu maddelerinin yanlış olduğunu Tahsin Yücel söylemişti. Böylesi dikkatsizlikler romanın değerini zedelemez bence. Ama Tezel'in içine biraz tereyağı karışmış bal rengi gözlerinde söyledikleriyle uyumlu başıboş bir ışıltı da yok değil üstelik. Sayfa 86. Sözleri Ömer'den çok gene Tezel'e yakışıyor. 103. sayfada giysileri, gelinlik modalarını, kumaş adlarını bilmeyebilirim. Satenle kadifeyi, tülle şifonu, Tobral Koy'la Pazen'i her zaman birbirine karıştırabilirim diyen Ömer'in, bir sayfa önce Ayşe'nin başına 19. yüzyıl sonları bir tülerizli düşes şapkası kondurulduğunu ilk kez bu an seçebiliyorum demesi inandırıcı olmuyor. Bir örnek daha, Adalet Ağaoğlu Fitnat Hanım'a Aysel'i düşünürken kendi sıkıntılarını bile getirdiğini görmedim, sayfa 129, dedirtiyor. Söyleyemez Fitnat Hanım bu cümleyi, bu aydın cümlesini. Dikkatsizliklerden söz açmışken şunu da ekleyeyim. Profesör Ömer düğüne gelen çiçeklerden söz ederken 9. ve 308. sayfalarda çelenk çelenk diyor. Koskoca profesör çelenkin düğüne değil cenazeye gönderildiğini bilir herhalde. Bir de 40. sayfada Tezel, git bir general vursana diyor, git bir general vur ya da gidip bir general vursana demek gerekir sanıyorum. Ama yukarıda da dediğim gibi, Adalet Ağaoğlu kişilerini kişiliklerine uygun olarak konuşturmakta usta. Bu ustalık kimi zaman söz gelimi, Birleşmiş Milletler İrtibat Subayı Ertürk'ün Hatıra Defterinden Notlar bölümünde olduğu gibi doruk noktasına ulaşıyor. Acımasız bir eleştiriyi içinde taşıyarak. Roman bir düğün gecesini anlatıyor ama romanın kapsadığı zaman bir gece değil. Çünkü Adalet Ağaoğlu'nun kişilerini anlatmak için kullandığı geriye dönüşler, gerçek geriye dönüşler değil. Klasik roman kişileri nasıl anlatıyorsa Adalet Ağaoğlu da öyle anlatıyor. Bir çağrışımın, bir anımsamanın geriye dönüşleri değil bunlar. Bunun için bir gecelik süre biraz 43 numara ayağa 36 numara ayakkabı giydirmeye benziyor.